Ayrım 19.
Öncelikle açıklamak istediğim Birmingham'da bulunuş nedenimdir. Çünkü siz de benim burada bir hariçten gazel okuyan biri olduğum argümanına inanıyor gibisiniz. Merkezi Atlanta, Georgia'da yer alan ve bütün Güney eyaletlerinde temsil edilen bir örgütün Güney Hristiyan Liderlik Konferansı'nın başkanı olmak onurunu taşıyorum. Güney'de gerekli ve mümkün olduğu zaman personelin eğitim malzemelerini ve mali olanaklarını paylaştığımız yaklaşık 85 örgütümüz bulunuyor. Bunlardan birisi de İnsan Hakları İçin Hristiyan Hareketi adını taşımaktadır. Birkaç ay önce Birmingham'daki şubemiz bizden barışçı bir doğrudan eyleme, halkın ya da bir çıkar grubunun mitingler, oturma grevleri ve benzeri eylemlerini doğrudan eylem, direct action olarak adlandırıyoruz. Kavram özellikle görüşme yönteminden olan farklılığı vurgulamak için kullanılıyor. Hazır olmamızı rica etti. Bunlara severek söz verdik ve zamanı geldiğinde de bu sözümüzün gereğini yerine getirdik. Burada ekibimden çok sayıda elemanla birlikte bulunuyorum. Çünkü buraya davet edildik. Buradayım çünkü örgütsel görevim var. Bunların ötesinde Birmingham'da bulunuşumun gerekçesi burada adaletsizliğin olmasıdır. Milattan önce 8. yüzyılın peygamberlerinin Tanrı kelamını memleketlerinin sınırları dışına taşımak için köylerini terk etmeleri, havarilerden Paulus'un İsa peygamberin kutlu mesajını Grek-Roman dünyasının tüm köylerine ve şehirlerine iletmek için Tarsus'tan ayrılması gibi, ben de İncil'in özgürlük mesajını şehrimin sınırları dışında yaşayanlara da ulaştırmak ihtiyacını duyuyorum. Aziz Paulus gibi benim de Makedonyalıların yardım çağrısına yanıt vermem gerekiyor. Buna ek olarak tüm şehirler ve eyaletler arasındaki yakın ilişkileri biliyorum. Birmingham'da ne olup bittiğiyle ilgilenmeksizin, Atlanta'da elimi kolumu bağlayıp oturamam. Herhangi bir yerde haksızlık yapılıyorsa, her yerde adalet tehlikede demektir. Kaçınamayacağımız çok yönlü bir ilişkiler ağının mahkumu durumundayız ve tümümüz kaderin aynı şalına sarılıyız. Bugün artık dar görüşlü, modası geçmiş, yabancı, ajitatör, tezinin mahkumu olmak lüksüne sahip değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan birisi ülkenin başka bir yerinde bir yabancı olarak görülemez. Sizler şu anda Birmingham'da sürmekte olan gösterileri teessüfle karşılıyorsunuz. Ancak bu gösterilere yol açan koşullarla ilgili benzer bir beyanda bulunmuyorsunuz. Sizlerin olayların sadece sonuçlarıyla ilgilenip nedenlerine dokunmayan sıradan bir sosyal bilimci gibi davranmak istemediğinizden eminim. Kendi payıma söze edilen gösterilerin Birmingham'da yapılmasının üzülecek bir şey olduğunu söylemekte tereddüt etmiyorum. Ancak daha üzücü olan ve benim daha çok vurgulamak istediğim bu şehirdeki beyaz egemenliğinin zencilere başka bir çıkar yol bırakmamasıdır. Şiddete dayanmayan her kampanyanın 4 basamağı vardır. 1. Adaletsizliğin varlığının tespiti için materyalin toplanması. 2. Görüşmeler. 3. Öz arınma. 4. Doğrudan eylem. Birmingham'da bu aşamaların 4'ünü de yaşadık. Irk ayrımcılığının bu şehri bir girdaba sürüklediği ise kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçekliktir. Birmingham muhtemelen Birleşik Devletler'de ırkçılığın en katı biçimiyle uygulandığı şehirdir. Bütün ülke bu şehrin polis vahşeti rekorunu elinde tuttuğunu bilir. Bu şehrin mahkemeleri zencilere eşi benzeri olmayan haksızlıklar yapmaktadır. Birmingham'da zencilerin evlerine ve kiliselerine yönelik faili meçhul bombalama olaylarının sayısı herhangi bir şehirdekinden çok daha fazladır. Bunlar katı, dehşet verici ve inanılması zor gerçeklerdir. Bu koşullardan dolayı zenci liderler şehrin yöneticileriyle görüşmeler yapmayı denediler. Ancak politik sorumlular samimi görüşmeler yapmaktan hep kaçındılar. Geçen Eylül ayında şehrin önemli bazı iş adamlarıyla görüşme olanağı ortaya çıktı. Görüşmelerin seyri içinde iş adamları, dükkanlarda ırk ayrımcı tabelaların kaldırılması gibi bir takım sözler verdiler. Bu sözler üzerine Peder, Schutlesworth ve İnsan Hakları İçin Hristiyan Hareketi bütün gösterileri durdurma kararı aldılar. Tutulmayan sözlerin kurbanı olduğumuzu anlamanız için haftaların, ayların geçmesi gerekti. Dükkanlardaki ırkçı tabelalar kaldırılmadılar. Geçmişte sık sık olduğu gibi bu sefer de umutlarımız yok edilmiş ve yaşadığımız derin hayal kırıklığının karanlık gölgesi üzerimize çökmüştü. Böylece yurttaşlarımızın vicdanlarına seslenmek üzere, fiziki varlığımızla içinde yer alacağımız doğrudan eylem dışında bir yol kalmamıştı. Bunun getireceği zorlukların bilincindeydik. Bu nedenle bir öz arınma sürecine girmemiz gerektiğine karar verdik. Örgütlediğimiz çalışma gruplarında şiddete dayanmayan direniş biçimlerini tartışıp, kendimize tekrar tekrar şiddet kullanarak yanıt vermeden bana uygulanan şiddete katlanabilir miyim? Tutukluluğun eziyetlerini kaldırabilir miyim sorularını sorduk. Doğrudan eylemimizi Noel dönemi bir yana bırakılırsa, en çok alışverişin yapıldığı Paskalya günlerinde başlatmaya karar verdik. Doğrudan eylemin bir yan sonucu olarak satışların önemli ölçüde gerileyeceğini ve bu nedenle seçilen zamanın işverenleri zorlamak için en iyi zaman olduğunu düşündük. Bu arada Mart seçimlerinin çok yakın olduğu aklımıza geldi ve hemen eylemimizi seçim sonrasına bırakma kararı aldık. Sayın Connor'ın seçim listesinde olduğunu öğrenince, gösterilerin seçim sonuçlarını perdelemek amacıyla kötüye kullanılmasını önlemek için eylemimizi bir kez daha erteledik. Sonuçta barışçılığımızın tanığı eylemlerimize seçimden bir gün sonra başlama kararı aldık. Tüm bunlar bizim sorumsuz biçimde doğrudan eyleme girişmediğimizin kanıtlarıdır. Sayın Connor'ın yenilgiye uğraması bizim için de çok önemliydi. Bu nedenle eylemimizi şehre zor durumunda yardımcı olmak amacıyla defalarca erteledik. Ancak sonunda artık erteleyemeyeceğimize karar verdik. Tabii ki neden doğrudan eylem, neden oturma grevleri, yürüyüşleri ve benzeri eylemler, görüşmeler yoluyla çözüm aramak daha iyi olmaz mıydı sorularını sorabilirsiniz. Görüşmeler yoluna dikkat çekmek konusunda tümüyle haklısınız. Şiddete dayalı olmayan doğrudan eylemin amacı zaten budur. Şimdiye kadar ısrarlı bir biçimde görüşmelere karşı çıkan şehir yönetimini, sorunu tartışmaya zorlayacak yapıcı bir gerginlik ortamı yaratmak. Eylemimiz sorunları kimsenin baştan savamayacağı bir dereceye kadar dramatikleştirmeyi amaçlıyor. Gerginlik yaratmanın şiddetsiz direniş eylemleri yürütenlerin görevlerinin bir parçası olduğunu söyledim. Bu sizde şok etkisi yaratabilir. Ancak itiraf etmeliyim ki ben gerginlik sözcüğünden korkmuyorum. Ben her zaman vaazlarımda da kararlı bir biçimde şiddete dayalı, yıkıcı gerginliklere karşı tavır aldım. Ancak gelişme için elzem olan bir de yapıcı, şiddete dayalı olmayan gerginlik vardır. Sokrates'in insanın mitler ve yarım hakikatlere olan kölece bağımlılığından kurtulup, yaratıcı analizler ve değerlerin nesnel belirlenişinin özgün alanına geçişi için düşünce düzeyinde bir gerginliğin ortaya çıkarılmasını gerekli görmesi gibi. Bizim de şiddete dayanmayan eylemler aracılığıyla toplumda insanların ırk düşmanlığının ve ön yargıların derin kuyularından kurtulup, kardeşliğin ve karşılıklı anlayışın onurlu doruklarına ulaşabilmelerine yardımcı olacak gerginliği yaratmamızın zorunluluğunu görmemiz gerekiyor. İşte doğrudan eylemin amacı kaçınılmaz biçimde görüşmeleri zorlayacak böyle bir kriz durumu yaratmaktır. Bu nedenle sizin görüşmeler yapmak yolundaki çağrınıza tümüyle katılıyoruz. Sevgili güneyimizin diyalogda yaşamak yerine, monoloğun onulmaz deneyimine çakılı kalması çok uzun sürmedi mi? Yazınızdaki temel bir tespit, eylemimizin erken oluşudur. Sık sık yeni hükümete tedbir alması için neden yeterli zaman bırakmadınız sorusuyla karşılaştık. Bu soruya cevabım, yeni hükümetin de eskisi gibi harekete geçmesi için zorlanmasının gerekli olduğudur. Sayın Baldwin'in seçilmesinin Birmingham'a 1000 yıllık refahı getireceğine inanmak acı bir yanılgı olur. Sayın Baldwin'in tavrının Sayın Connor'a kıyasla daha dostça ve daha açık olduğu doğruysa da, bu iki adam da ırk ayrımcılığı taraftarıdırlar ve görevlerini statükoyu korumak olarak görüyorlar. Sayın Baldwin'den tek beklentim, ayrımcılığın kaldırılmasına karşı yoğun direnişin yararsızlığını görebilecek kadar aklı selim sahibi olmasıdır. Ancak o bunu eşit hak yanlılarının baskısı olmadan göremeyecektir. Dostlarım, size kararlı, legal ve şiddete dayanmayan baskı olmadan eşit haklar mücadelesinde bir adım bile ileri gidemediğimizi söylemek zorundayım. İnsanlık tarihi ayrıcalık sahibi insanların ve ayrıcalıklarından ancak çok nadiren gönüllü olarak vazgeçtikleri gerçekliğinin uzun ve trajik hikayesidir. Tek tek bireylerin ahlaki olarak doğru olanı fark edip kendi haksız tutumlarından vazgeçmeleri mümkündür. Ancak insanların bir grup olarak ahlaki duyarlılıkları, Reinhold Niebuhr'un söylediği gibi tek tek bireylerden daha azdır. Acı deneyimlerimiz bize ezenlerin ezilenlere özgürlüklerini hiçbir zaman gönüllü olarak vermediklerini öğretti. Ezilenin bunu istemesi gerekiyor. Açıkça söylemem gerekirse ben şimdiye kadar ayrımcılığın yoğun acısını çekmeyenlerin zamanlaması doğru dedikleri bir doğrudan eyleme katılmadım. Yıllardan beri sürekli olarak bekleyin sözcüğünü duyarım. Zenciler açısından bu sözcüğün tanıdık, acılı bir tınısı vardır. Ancak bu bekleyin sözcüğü daima hiçbir zaman anlamına gelmiştir. Bu sözcük hayal kırıklığı, hilkat garibesinin doğumuna imkan vermek için duygusal stresi bir an için azaltan bir sakinleştiriciden başka bir şey değildir. Artık uzun süre ertelenen adaletin esirgenen adalet olduğunu görmenin zamanı geldi. 340 yıldan beri Tanrı'nın verdiği ve anayasanın kabul ettiği haklarımız için bekliyoruz. Afrika'nın ve Asya'nın halkları uçak hızıyla politik bağımsızlıklarına doğru yol alırken, biz köşedeki barda bir kahve içme hakkına kavuşmak için bir kanı hızıyla yol alıyoruz. Gerçekten de ırk ayrımcılığının sivri dikenini teninde hissetmeyenler için bekleyin demek kolaydır. Ancak kanlı çetelerin anne babanızı, kardeşlerinizi keyiflerine göre linç edip boğmaları gibi olaylar yaşadıysanız, nefret dolu polislerin hiçbir ceza korkusu olmaksızın siyah kardeşlerinize küfür ettiklerini, tekmelediklerini, işkence yaptıklarını hatta öldürdüklerini gördüyseniz, 20 milyon siyah kardeşinizin bu bolluk toplumunda yoksulluğun havasız kafesinde boğulmakta olduklarını görmek zorunda kalıyorsanız, 6 yaşındaki kızınıza televizyonda reklamı yapılan eğlence parkına neden gidemeyeceğinizi açıklamaya çalışırken birden dilinizin size itaat etmez olduğunu ve kekelemeye başladığınızı hissedip, siyah çocukların eğlence parkına girmelerinin yasak olduğunu duyduğunda kızınızın gözünün yaşlarla dolduğunu, onun taze his dünyasının ufuklarında aşağılık duygularının boğucu bulutlarının oluştuğunu ve beyazlara karşı bilinçsiz biçimde gelişen bir öfkenin kişiliğini nasıl zedelemeye başladığını duyumsarsanız, 5 yaşındaki oğlunuzun ısrarla sorduğu, "Baba, beyazlar siyahlara neden bu kadar kaba davranıyorlar?" sorusuna nasıl yanıt vereceğinizi bilemezseniz, şehirler arası yolculuklarda hiçbir motel yer vermediği için geceler boyu arabanızın rahatsız bir köşesinde kıvrılıp yatmak zorunda kalırsanız, gece gündüz görmek zorunda olduğunuz beyazlar için, siyahlar için tabelalarıyla aşağılanırsanız, yaşınıza bakılmaksızın sürekli bir biçimde önüne bir de John eklenerek nigger ya da boy diye çağrılırsanız, karınız ya da anneniz hiçbir zaman kibar biçimde bayan hitabının muhatabı olmazsa, gece gündüz bir sonraki dakikanın ne getireceğini bilmediği için sürekli tetikte duran, içeriden korkunun, dışarıdan nefretin hırpaladığı bir zenci olduğunuz gerçeğinin eziyetini çekip, bu gerçeklik tarafından takip edilirseniz, tekrar tekrar hiçbir şey olmadığınız yolundaki aşağılayıcı duyguya karşı savaşmak zorunda kalırsanız, beklemenin bize neden bu kadar zor geldiğini anlarsınız. İnsanın dayanma gücünün sonuna geldiği ve kendisini umutsuzluk ve karanlıktan başka bir şeyin beklemediği, adaletsizlik uçurumuna itilmeye artık razı olmadığı bir an gelir. Sizlerin saygıdeğer baylar, bizim meşru ve artık engellenmesi mümkün olmayan sabırsızlığımızı anlayabileceğinizi umuyorum. Yasaları ihlal etmek niyetimiz konusunda endişeli görünüyorsunuz. Bu haklı bir endişedir. Biz insanları hararetle Yüksek Mahkemenin 1954 yılındaki kararına uymaya ve devlet okullarında ırk ayrımcılığını kaldırmaya çağırırken, sizlerin bizi bilinçli yasa ihlalcisi olarak görmeniz oldukça garip bir durumdur. Belki bazı yasaları ihlal ederken diğerlerine uymayı nasıl haklı göstereceksiniz sorusu sorulacaktır. Sorunun cevabı basittir. İki türlü yasa vardır. Adil yasalar ve adil olmayan yasalar. Ben Aziz Augustine gibi adaletsiz yasanın yasa olmadığını söylüyorum. Peki ikisi arasındaki fark nedir? Bir yasanın adil olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Adil yasa ahlaki kurallar ve Tanrı'nın buyruklarıyla uyum içinde olan insan yapısı bir düzenlemedir. Adil olmayan yasa ise ahlak kurallarına uymayan yasadır. Akinolu Thomas'ın dediği gibi, kökü tanrısal hukukta ve doğa hukukunda olmayan insan yapısı yasadır. İnsanı aşağılayan her yasa adaletsizdir. Irk ayrımcılığı insanın ruhunu bozduğu ve kişiliğine zarar verdiği için tüm ırk ayrımcı yasalar adil olmayan yasalardır. Bu tür yasalar yapıcılarına yanlış bir üstünlük, kurbanlarına ise yanlış bir aşağılık duygusu verir. Büyük Yahudi profesör Martin Buber, ayrımcılığın ben-sen ilişkisinin yerine ben-şey ilişkisini koyduğunu ve insanı bir nesneye, bir şeye indirgediğini söyler. Yani ırk ayrımcılığı sadece politik, ekonomik ve sosyolojik bakış açısından sağlıksız değil, aynı zamanda ahlaki olarak yanlış ve günahtır. Paul Tillich günahın bir atık olduğunu söylemiştir. Ayrımcılık, insanların trajik artıklarının, izolasyonlarının, korkunç yabancılaşmalarının, dehşet verici günahkarlığının açık bir ifadesi değil midir? Bu nedenle insanları ahlaki olarak doğru olduğu için Anayasa Mahkemesi'nin 1954 yılındaki kararına itaate çağırırken, ahlaka aykırı ayrımcılık hükümlerine itaat etmemeye davet edebilirim. Adil olan ve olmayan yasalara ilişkin somut bir örnek inceleyelim. Adil olmayan bir yasa, çoğunluğun bir azınlığa dayattığı, ancak kendisine uymakla yükümlü görmediği yasadır. Böylece insanlara farklı davranılması yasallaştırılmaktadır. Adil bir yasa ise, gene çoğunluğun azınlığa kabul ettirdiği, ancak kendisinin de uymayı istediği yasadır. Böylelikle insanlara eşit davranılması yasallaştırılmış olmaktadır. İzninizle konuya başka yönden bir açıklama getirmek istiyorum. Adil olmayan yasa bir azınlığa dikte edilen, oy verme hakkı olmadığı için azınlığın etkide bulunma olanağı olmayan bir yasadır. Irk ayrımcı yasaları çıkaran Alabama Yasama Organı'nın demokratik olarak seçildiğini kim iddia edebilir? Alabama eyaletinde zencilerin seçim listelerine isimlerini yazmalarını engelleyecek bütün yöntemlere göz yumulmaktadır. Nüfusun çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen tek bir zencinin bile kayıtlı olmadığı seçim çevreleri dahi bulunmaktadır. Böyle bir devlette herhangi bir yasanın demokratik olduğu söylenebilir mi? Bunlar adil ve adil olmayan yasalara ilişkin bazı örneklerdir. Bunun ötesinde yasanın adil gibi gözüktüğü ancak uygulanış biçimiyle adaletsiz olduğu durumlar vardır. Örneğin ben cuma günü yürüyüşümüz için izin almadığım gerekçesiyle tutuklandım. Şimdi yürüyüş için izin alınmasını öngören bir kuralın haksız hiçbir yanı yoktur. Ancak bu kural, ırk ayrımcılığını devam ettirmenin ve yurttaşlara anayasanın sağladığı barışçı gösterileri ve protesto hakkını esirgemenin bir aracı olarak kullanılırsa, o zaman haksızdır, adil değildir. Umarım açıklamaya çalıştığım bu ayrımı siz de görebiliyorsunuzdur. Ben ırk ayrımcılığının öfkeli bir savunucusu gibi yasaların çiğnenmesi ya da kanuna karşı hile yapılması için uğraşmıyorum. Böyle bir şey kaçınılmaz olarak anarşiye yol açar. Adil olmayan bir yasayı ihlal etmek isteyen kişi buna açık bir biçimde sevgiyle televizyonda "Nigger, nigger, nigger" bağırışlarını duyduğumuz Orleans'lı beyaz analar gibi kinle dolu olarak değil ve böyle bir ihlalin getireceği cezayı üstlenmeye hazır olarak yapmalıdır. Ben vicdani muhasebe sonucu haksız gördüğü bir yasayı ihlal eden ve yurttaşlarının vicdanlarını sarsmak ve söz konusu yasanın haksız olduğu konusunda gözlerini açmak amacıyla cezayı kabullenerek hapse giren kişinin yasaya en büyük saygıyı gösterdiğini iddia ediyorum. Tabii ki bu türden bir sivil itaatsizlik yeni değildir. Bunun parlak bir örneğini kendilerini daha yüksek bir yasaya bağlı saydıkları için Nabukadnezar'ın yasalarına itaati reddeden Zedrah, Mezah ve Abednego'da görüyoruz. En görkemli örneğini ise Roma İmparatorluğu'nun adil olmayan belirli yasalarına uymaktansa aç aslanlara yem olmayı ya da işkenceye uğramayı kabullenen ilk Hristiyanlarda görüyoruz. Bugün akademik özgürlük gibi bir şeye sahip oluşumuzu ise Belli ölçüde Sokrates'in sivil itaatsizliğine borçluyuz. Unutmayalım ki Hitler'in Almanya'da yaptığı her şey yasal, Macaristan'daki özgürlük savaşçılarının yaptıkları her şey ise yasa dışı idi. Hitler Almanya'sında bir Yahudi'ye yardım etmek yasa dışı idi. Ancak o zamanlar Almanya'da yaşıyor olsaydım, yasa dışı olmasına rağmen kesinlikle Yahudi kardeşlerime yardım ederdim. Bugün Hristiyan inancının değerli ilkelerine karşı savaş açan komünist ülkelerden birinde yaşasaydım, sanıyorum açıkça bu yasalara itaat etmeme çağrısı yapardım. Sizlere Hristiyan ve Yahudi kardeşlerime iki itirafta bulunmak istiyorum. Birinci olarak söylemem gereken, son yıllarda ılımlı beyazların beni derin bir hayal kırıklığına uğratmış olmalarıdır. Neredeyse zencilerin özgürlüğünün önündeki büyük engelin, Beyaz Yurttaşlar Meclisi ya da Ku Klux Klan'ın değil de düzenin adaletten daha çok şey ifade ettiği, gerginliklerin olmadığı olumsuz bir barışı, eşitliğin hüküm sürdüğü olumlu bir barışa tercih eden, sürekli olarak hedefinizle hemfikirim ancak doğrudan eylem yönteminizi benimsemiyorum diyen, babacan bir anlayışla kendinden başkasının özgürlüğü için doğru zamanı tespit yetkisi gören, zencilere tekrar tekrar daha uygun bir anı beklemeleri, öğüdünde bulunan ılımlı beyazlar olduğu sonucuna vardım. İyi niyetli insanların sığ anlayışları, kötü niyetli insanların mutlak yanlış anlayışlarından daha cesaret kırıcıdır. Gönülsüz bir kabul mutlak bir redden daha yanıltıcıdır. Ben ılımlı beyazların yasanın ve düzenin adaleti geçerli kılmak için var olduklarını, bu görevleri yerine getirmedikleri zaman sosyal gelişmenin akışını sekteye uğratacak engeller haline geleceklerini anlayacağını ummuştum. Ilımlı beyazın güney eyaletlerinde sürmekte olan gerginliğin, zencilerin sıkıntısını pasif bir biçimde sineye çektikleri itici, olumsuz bir barış döneminden, bütün insanların insan kişiliğinin değerine ve onuruna saygı gösterecekleri olumlu bir barış dönemine geçişin zorunlu bir evreni olduğunu anlayacağını ummuştum. Gerçekte bizler, doğrudan eylemlerine katılanlar, gerginliğin yaratıcıları değiliz. Biz sadece hali hazırda var olan gerginliği su üstüne çıkarıyoruz. İyileşebilmesi için deşilmesi ve cerahatli çirkinliğinin havanın ve ışığın doğal iyileştirici güçleriyle temas etmesi gereken bir çıban gibi, adaletsizliğin de yok edilmesi için yarattığı tüm gerginlikle birlikte önce insan vicdanının ışığına, kamuoyunun temiz havasına çıkarılması gerekiyor. Mektubunuzda eylem tarzımızın barışçı olduğunu, ancak şiddet eylemlerini teşvik ettiği için reddedilmesi gerektiğini savunuyorsunuz. Bu iddia mantığa sığar mı?